Ayrım 50.
Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti, Ermeni devletinin istiklal ve tamamiyeti mülkiyesine halel gelmemek şartıyla Ermenistan Cumhuriyeti içinde askeri tedbirler alabilir. Madde 13. Bu zafer ile milli mücadelenin ve istiklal harbinin bir cephesi kapanmış, Anadolu İhtilali'nin de 1920 yılı ortalarında geçirdiği tehlikelerden sonra prestiji artmış oluyordu. Asıl harbi, batıda yapacak olan Türk ordusu arkası emin olarak dönüşecek ve doğudaki birliklerden bir kısmı batı cephesine nakledilebilecekti. Bundan başka Rusya'dan gelecek yardımlar için yol açılmış bulunuyordu. 3. Kuvayi Milliye'nin tasfiyesi. Reşit Tevfik ve Ethem, bu üç silahşör kardeş Kuvayi Milliye'nin en usta şefleridir. Ethem daha çok ün yapmış olmasına rağmen diğer iki büyük kardeşinin önemini küçümsemek mümkün değildir. Kuvayi Seyyari üçünün ortak malıdır. Asıl kumandan Ethem'dir. Fakat Büyük Milis Teşkilatı'na bazen Reşit'in, bazen de Tevfik'in kumanda ettiği olmuştur. Kuvayi Seyyari'nin idaresinde savaş tekniği bakımından yetki ve üstünlük Ethem'de, genel politika bakımından söz Reşit'tedir. Ortanca kardeş Tevfik'in ağır basan belli bir yönü yoktur. Daima Kuvayi Seyyari ile bulunmuş ve Ethem'e zaman zaman vekalet etmiştir. Reşit Harbiye'yi Mustafa Kemal Paşa'dan bir yıl önce bitirmiş ve piyade yüzbaşısı iken ordudan ayrılmıştır. Fakat belki maceracı yaratılışta, belki de iyi bir Osmanlı vatanseveri olduğu için bütün savaşlara katılmış ve Birinci Dünya Harbi sonunu yetişmiş bir milis kumandanı olarak bulmuştur. Reşit Trablusgarp'ta, Batı Trakya'da ve Birinci Dünya Harbi'nde İttihat ve Terakki'nin birinci sınıf savaşçı kadrosu içinde yer almış olmanın gururunu taşıyordu. Haksız da değildi. O çağın birçok önemli kişilerini bu kadroya dahil oldukları için yakından tanımış, kendileriyle arkadaşlık etmiş ve şartların icabı onlardan iltifat görmüştü. Ayrıca bir Çerkez beyzadesinin bütün özelliklerine sahipti. Milli mücadelede Reşit, Tevfik ve Ethem kardeşlerin takındıkları isyancı tavır, Kuvayi Seyyari ile elde ettikleri başarılar sebebiyle şımardıklarına atfedilir. Halbuki bu zaaf Reşit'in karakterinde mevcuttur. Tabiatı itibariyle idaresi güç, idraki ve terbiyesi kıt, mağrur ve şımarık bir kimseydi. Bu sebeple yalnız milli mücadelede değil, daha önceki savaşlarda da tatsız olaylar yaratmış ve beraber bulunduğu kimseleri üzmüştür. Ordudan yetişmiş olduğu halde Reşit aslını çoktan unutmuş ve daha Balkan Harbi sıralarında subay aleyhdarı kesilmiştir. 1913'te yazdığı resmi bir yazıda cenabet zabitler diye subayları tahkir etmekten çekinmemiştir. Dipnot: Tevfik Bıyıklıoğlu, Trakya'da Milli Mücadele, Cilt 2. Milli mücadelede nizami ordu istemeyişi ve subay düşmanlığı bu kadar eski bir geçmişe dayanmaktadır. Tam bir basit çeteci mantığı ile silahlı olur salah diyen Reşit, bu görüşünü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 19 Ağustos 1920 günlü 3. oturumunda da ifade etmiştir. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde de mebus olarak bulunduğu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne için toplandığını, ne yapacağını idrak etmediği, her şeyin yalnız silahla halledileceğini sandığı aşağıdaki konuşmasından anlaşılmaktadır. Burada bir hükümet heyeti var, bir icra heyeti var. Ben denizce hepimiz dağılalım. Lazım olan vazifeyi mıntıkalarımızda tamamen üzerimize alalım ve bunlar burada vazifeleriyle meşgul olsunlar. Hatta mümkün ise silahlı olarak bir şey yapalım. Özet olarak memleketimiz lehinde propaganda yapalım. Sonra muhterem arkadaşlar, bu heyet, bu şerefli üyeleri birçok memleketlere, Avrupa'ya, Fransa'ya, Amerika'ya benzetiyorlar. Biz hiçbirine benzemeyiz. Biz istiklali, namusu, haysiyeti, milli haysiyet ayaklar altına alınmak üzere hücuma uğramış bir milletiz. Böyle olan bir millet burada, esassız diyeceğim, affedeceksiniz, çünkü öyle görüyorum. Pek öyle lüzumlu olmayan şeylerle niçin kendimizi meşgul edelim ve esaslı şeyleri bırakalım? Kısacası bizim üzerimize düşen en büyük vazife, hepimiz silahlı olarak dağılalım, o dördüncü maddedeki iki kişi de fazla. Bir belli zaman tayin edelim, 2, 3 yahut 4 ay sonra geleceğiz, sizi kontrol edeceğiz diyelim, hükümeti bırakalım, gidelim. Milletin ruhuna, hayatına ait olan iş asıl taşradadır ve tüfengin ucundadır. Birer kişi kalsın, kontrol mahiyetinde hükümeti. Ona da lüzum yoktur bendenizce, fakat bu kadar bir heyetin burada kalması ve diğer şerefli üyelerin bütün cephelere gitmesi, işte bendeniz bunu teklif ediyorum. Ethem, Birinci Dünya Harbi'nin başlangıcında kanun, inzibat çavuşu olarak harbiye nezaretinde bulunmuş ve daha sonra İran ve Azerbaycan'da ihtilaller çıkarmak üzere hazırlanan milis kuvvetlerinde çalışmıştır. Ethem'in Kuvayi Milliye Kumandanlığı'nda gösterdiği üstün başarı da daha önce asker ve milis olarak geçirdiği tecrübelerin rolü büyüktür. Ethem fizik yapısı kadar karakteri ve davranışı ile de gerçek Çerkez tipinin bir örneğidir. terbiyesi, saygısı, gururunu gizleyen mütevazi görünüşü ve cesaretiyle beraber bulunduğu kumandanlara kendisini sevdirmiş ve hatta birçoğunu etkisi altına almıştır. Etem'in saati bozuktu, ciğerlerinden rahatsızdı. Biraz da bu sebeple mariz bir psikolojiye sahipti. Merhametsiz ve zalimdi. Bu halinin başarısında şüphesiz büyük rolü olmuştur. Kendisine boyun eğmeyenleri insafsızca cezalandırdığı için kuvvetleri üzerinde büyük bir otorite kurabilmişti. İç savaşlarda yine aynı sebeple amansız davranmış ve gelip geçtiği yerlerde müthiş bir terör havası hüküm sürmüştür. Eski bir subay olan piyade yüzbaşılığından ayrılmıştır. Tevfik de diğer iki kardeşinden daha az gaddar değildi. Devamlı olarak Kuvayi Seyyare ile bulunduğu için Reşit ve Ethem kadar dikkati çekmemiştir. Fakat Kuvayi Seyyare'nin karıştığı olumlu ve olumsuz bütün işlerde en az Reşit ve Ethem kadar rolü vardır. 1919 Haziran ayı sonlarında yanında 8 atlı olduğu halde Salihli, Alaşehir bölgesine gelen Ethem, kısa zamanda kuvvetini çoğaltmış ve diğer milis kuvvetlerini kendisine boyun eğmeye zorlayarak ya dağıtmış veya emri altına almıştır. 1920 yılı başlarında Batı cephesinin en büyük milis kuvveti Ethem'in kumandasında bulunuyordu. Anzavur hareketinin Adapazarı, Düzce ve Bolu karşı ihtilal hareketlerinin Yozgat ayaklanmasının bastırılması Ethem sayesinde mümkün olmuştu. Ordu birlikleri bu iç savaşlarda başarı gösteremiyorlardı. Subaylar nizam ve düzen adamı olarak ne halka zulüm yapıp terör yaratabiliyorlar ve ne de askerlerin yağma yapmasına göz yumuyorlardı. Bu durum ordu ve Kuvayi Milli ikiliğinin yaratılmasına ve Ethem'in itibar kazanmasına, buna karşılık ordunun büsbütün gözden düşmesine yol açmıştı. Daha başka sebeplerin etkisiyle zaman Ethem'in lehinde, ordunun aleyhinde işliyordu. Halbuki Kuvayi Seyyare düşman karşısında ordu gibi başarılı olamıyordu. Bu konuda Ethem ile beraber muharebelerde bulunan 61. Tümen Kumandanı Albay İzzettin, Orgeneral İzzettin Çalışlar şöyle der. Kuvayi Seyyare kumandanları kendiliklerinden muharebeye karar verirlerdi. Başarılı olamayınca gene hiçbir tarafa haber vermeyerek kaçarlardı. Bunlarla düşman karşısında omuz omuza bulunmak bir endişeydi. 1920 yılı sonlarında Ethem ve kardeşleri artık zapt edilmez olmuşlardı. Büyük Millet Meclisi'nin Anadolu'da otorite sağlamasına çalışıp büyük hizmetler yaptıkları halde şimdi kendileri bu otoriteyi tanımak istemiyorlardı. Kumandanlar ve subaylar Ethem'in tavrından rahatsız olmakta ve teessür duymaktaydılar. Bir kurmay subay o gün tuttuğu notlarda bütün ordunun görüşü sayılmak gereken şu mücadeleleri tespit etmişti. Dipnot, Rahmi Apak'ın notları, bakınız Garp cephesi nasıl kuruldu, sayfa 158-159. Yozgat isyanının bastırılması, üç kardeşler Kuvayi Seyyaresi'nin her ferdini zengin etmiş ve Kuvayi Seyyare'nin mevcudunu artırmıştır. Ethem ve kardeşleri bu isyanı bastırdıktan sonra kuvvetleriyle birlikte Ankara üzerinden geriye döndükleri vakit Ankara'da kendilerine gösterilen tezahürlerle Anadolu'nun hükümet merkezinde dahi biricik kuvvet, şerefli iktidar sahibi adamlar olduklarını gördüler. Balıkesir, Bursa, Adapazarı, Düzce ve Hendek'ten sonra Anadolu'nun ortasında dahi at oynatarak hemen bütün Garbi ve Orta Anadolu'da şan, şöhret ve nüfus kuran Ethem ve kardeşleri kendilerini Milli İhtilal'in efendisi saymakta haklı görüyorlardı. Onlar Büyük Millet Meclisi'nde dahi mühim tutarlara malik oldular. Belki de düşüncelerine göre bütün Milli Anadolu varlığı meclis ve hükümet onların tüfeklerinin kuvvetiyle yaşıyordu. Onları tekrar cephede bir vazife almak üzere Eskişehir'e göndermek bile nezaket ve siyasetle halledilmiş bir mesele oldu. Onlar merkezi vaziyette bulunan Ankara'da kalarak icabında Anadolu'nun diğer taraflarında zuhur edecek ihtilalleri söndürmeye hazır bir kuvvet olarak kalmak arzusunu ishar ediyorlardı. Bununla kastettikleri hedef malumdu. Fakat vatani hamiyetleri mevzu bahis edilerek ve koltuklanarak Eskişehir'e Garp cephesi emrine hareket etmelerine muvafakat ettirildiler. Ethem Garp cephesi kumandanının emrine girmeyi de İzzet-i nefsine yediremiyordu. Fakat Garp cephesi komutanı General Ali Fuad'ın hakimane siyaset ve hareketi sebebiyle gemi azıya almadı. Ankara'dan Eskişehir'e gelen Kuvve-i Seyyare hiç kimseye müracaat etmeksizin kendi konakçı subayları vasıtasıyla keyiflerinin istediği en güzel evleri boşaltarak sahiplerini içlerinden kovup yerleştiler. Cepheye hareket etmezden önce biraz yorgunluk çıkardılar. Günlerce gezdiler, eğlendiler, at oynattılar. Yozgat'ta çalıp çarptıkları banknotları, sarı liraları, kadınlara mahsus asım takımlarını burada israfla sarf eylediler, kamçılarını gümüşlettiler, kılıçlarını savatlattırdılar, hesaplarını düzelttiler. General Ali Fuat bu kuvve-i seyyareyi Bursa cephesine ve İnegöl civarında Uludağ'ın şarkındaki köylere yerleştirerek bunları cephede meşgul etmek ve Beyce mıntıkasından Bursa üzerine akınlar icrası suretiyle onların karamanlıklarından istifade etmek istiyordu. Fakat onlar ciddi işlere girmek arzu etmediler. Onlar Simav, Tavşanlı ve Demirci mıntıkasını istiyorlardı. Bu mıntıkadaki halk evvelce onların aleyhinde tezahürlerde bulunmuşlardı. Bu halktan intikam almak lazımdı. Bundan mağda buradaki düşman kuvvetlerinin zayıf ve dağınık olduklarını biliyorlardı. Bu sebepten Eskişehir istirahati bittikten sonra Kütahya ve Demirci üzerine hareket eylediler. Ve Abdullah isimli bir serseriyi de Kütahya'da müvessil veya vali olarak bıraktılar. Kuvve-i seyyare Simav ile Demirci arasında tesadüf ettiği bir düşman piyade taburunu geriye sürdü. İleri yürüyüşe devam etti. Birkaç gün sonra civarda bulunan birkaç bölükle takviye edilmiş olan bu düşman müfrezesine taarruz etti. Buradaki muharebeyi kuvve-i seyyare güzel yaptı. Bir taburdan fazla muntazam düşman kuvvetlerini bozguna uğrattı. Düşman yüzlerce ölü ve 15 kadar yaralı ve yarasız esir bırakarak hafif ve ağır makineli tüfeklerle birçok eşya ve teçhizat terk ederek kaçtı. Kuvve-i seyyarenin de zayiatı vardı. En ileri gelen reislerinden Hafız Hüseyin Bey şehit olmuştu.
Ayrım sonu.